2. Petrus 1. bölüm 5, 6 ve 7. ayetlerde şöyle der. İşte bu nedenle her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize öz denetimi, öz denetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı, bağlılığınıza kardeşseverliği, kardeşseverliğinize sevgiyi katın. İşte bu nedenle her türlü gayreti gösterin diyor. İmanlının yaşamı oldukça ciddidir. Ama biz bunu çoğu zaman sosyal bir aktivite haline getiriyoruz. Günümüzdeki düşünce inancın iş hayatına ya da sınıflara ya da sosyal yaşama geçirilebilecek bir şey olmadığıdır. Daha çok pazar günleri ve özel zamanlarda üstünüze geçirdiğiniz bir elbise gibidir. Yine de Petrus her türlü gayreti göstermemiz gereken bir iş olduğunu söyler. Petrus imanımıza katılması gereken bu erdemleri saydığında bunlar taşları sayılan bir tesbih gibi değillerdir. Ya da bir tanesi devrilince hepsi devrilen domino taşları gibi de değillerdir. Bunlarla ilgileri yoktur. Bir bina inşa ederken tuğla üstüne tuğla koymak gibi de değildir. Petrus'un ilk mektubunda yaşayan taşların birleştirilip ruhsal bir eve dönüştürüldüğüne benzettiğini hatırlamalıyız. Ama bu taşların yaşayan taşlar olduğunu da unutmamalıyız. Bunun yerine imanlı yaşamı bir büyüme yaşamadır. Petrus bunu bu mektupta şöyle açıklar. Öte yandan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin. Bildik bir benzetme büyüyen bir ağaç benzetmesidir. Büyük meşe ağaçlarının küçük meşe palamutlarından büyüdüğünü bilirsiniz. Bir ağacın büyümesini seyrettiğinizden eminim. Eskiden burada yaşayan bir arkadaşım tarafından bana verilen ufak bir ağacım var. Onu bana getirdiği zaman ufak bir tenekede küçük bir fidandı. O zamanlarda onu koyacak yerim yoktu ve bu yüzden ileride başka bir yere koyma niyetiyle pencerenin önüne bıraktım. 3 yıl geçti ve 10 santimetrelik fidan şimdi neredeyse benim boyumdadır. Ve sanıyorum bir daha yerinden oynamayacak. Bunun gibi imanının yaşamında da bir gelişme ve büyüme olmalıdır. Ormanlarda iki tür değişim olur. Yaşayan bitkiler büyür ve ölü olanlar çürür. Gerçekleşen iki değişim budur. Ve bu ikisinden birisi sizin ve benim imanlı yaşamımızda gerçekleşiyor. Eğer Tanrı'nın çocuğuysanız büyümelisiniz. Ve Elçi Petrus büyümemizi gösteren erdemleri sayar. Ufak ağacımın önce narin yaprakları vardı ama şimdi oldukça güçlü yaprakları var. Ve imanlı yaşamında da bunun gibi bir büyüme ve gelişme olmalıdır. Elçi Petrus sözüne şöyle başlar. İmanınıza erdemi katın. Bu iman kurtaran, bize tanrısal doğamızı veren, günahlarımızı affettirip Mesih'in doğruluğunu bize aktaran imandır. Şimdi bu imana ilk olarak erdemi katmalıyız diyor. Yüzyıllar geçtikçe bazı kelimelerin anlamı değişti. Erdem de bunlardan bir tanesi. 1. yüzyılda Romalıların virtüs dediği şey iffetten çok daha öteydi. Erkekliğin en iyi yanlarını nitelerdi. Güç, yiğitlik, cesaret ve dürüstlük. Dostum bunların aynısı bizim yaşamlarımızı da karakterize etmelidir. Dünyanın doğru olanı savunan, sağlam ve sarsılmaz bir şekilde Tanrı'nın tarafında olduğunu haykıran insanlara ihtiyacı var. Bu yüzden Petrus, imanınıza erdemi ekleyin der. Erdeminize bilgiyi katın diyor. Burada bilgi için kullanılan Grekçe kelime, Tanrı'yı kurtuluşunda tanıma anlamına gelen agnosis'tir. Büyümeyi ima eder. İkinci ayetteki bilgi sözcüğünün Grekçesi üstün bilgi anlamına gelen epignosis'tir ki, o zamanki agnostik tarikatı gizli ayinleriyle üstün bilgiyi aktarabileceğini savunuyordu. Buna karşın hem Petrus hem de Paulus için bilgi imanlı yaşamında büyüme ve gelişmek demektir. Ve üstün bilgi kutsal ruhun Tanrı sözünü bize açıklamasıdır. Size kişisel bir örnek vereyim. İlahiyat okulundayken bazı şüphelerim vardı. Aslına bakarsanız o zamanlarda oldukça şüpheciydim. Tanrı sözüne inanmama rağmen bazı konularda imanım zorlanmaktaydı. Hatta bir keresinde bana çok yardımı dokunan bir vaize kutsal kitabın Tanrı sözü olduğundan emin olmazsam Tanrı'nın hizmetinden çıkacağımı söyledi. O zamanlarda imanım vardı ama zayıftı. Ama bugün sadece kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna inanmakla kalmıyorum. Bunu kesinlikle bildiğimi dogmatik bir şekilde de söylüyorum. Kutsal ruh bunu bana doğruladı ve kutsal ruhun Tanrı sözünü yüreğinize ve yaşamınıza doğrulaması ve sizin için bir gerçek haline getirmesinden daha önemli ve daha inandırıcı bir kanıt bulamazsınız. Genç insanlar bana gelip kendilerine kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu kanıtlayan bir kitap tavsiye etmemi istediklerinde kütüphanemdekilerden birkaç tanesini öneriyorum ama bunlardan birini okumayalı da yıllar oldu. Onların yaşındayken benim de tek yaptığım şey imanı savunan kitapları okumaktı ama ben o aşamayı geçtim. Şimdi imanımın o tür bir desteğe ihtiyacı yok. Bazı insanlar beni fazlasıyla dogmatik olmakla suçlayabilirler. Hayır, ben fazla dogmatik değilim. Sadece kendimden eminim o kadar. Eğer kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna inanmasaydım, kutsal kitabı öğretmezdim. Eğer kürsüde sunduğum kitabın gerçekliğinden emin olmazsam, bu hizmeti de yapmam. Bir pilotun o büyük uçaklardan birinde yüzlerce kişiyi ülkenin başka bir yerine uçurmak üzereyken haritaları ve talimat kitaplarını atıp onlara hiç güvenim yok demesini düşünebiliyor musunuz? Size eğer o uçaktaysanız başınızın dertli olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki ticari uçakları uçuran pilotlar haritalara ve talimat kitaplarına güveniyorlar. Sizin pilot kabinine gidip onunla bu konu hakkında bir tartışma yapmanız gerekmez. O bunları zaten bilir. Kendisine verilen bilgilerin doğru olduğunu birçok kere görmüş ve o rotada daha önce yüzlerce kez uçmuştur. Dostlarım, Tanrı sözüne güvenebilirsiniz ve İncil'i çalışırken ve başkalarıyla imanınızı paylaşırken Tanrı'nın ruhu bu okuduklarınızı kalbinize açıklar ve ruhsal hayatınızda büyümeye başlarsınız. Elçi Petrus, erdeminize bilgi katın derken bunu demek istiyordu. Tanrı sözünü duyurmak için cesarete, yani erdeme ihtiyacınız var. Eğer cesaretiniz olmazsa Mesih hakkında bildiklerinizi söylemekten çekineceksiniz. Bilginize öz denetimi katın diyor. Günlük hayatımızda öz denetim sadece bir şeyi ima etmektedir. Bunun anlamı kendine hakim olmaktır. İmanlar olarak hayatımızın her alanında kendimize hakim olmalıyız. Öz denetiminize dayanma gücünü katın der devamında. Çoğu insan dayanma gücünü, yani sabrı, yanlış yorumlar. Sabrın sabahleyin sıkışık trafikteyken işe geç kalma konusunda endişe duymadan arabada oturmak olduğunu düşünüyorlar. Bu dayanma gücü değildir. Sadece işe geç kalmak için bahanedir. Sabır, zorluklara karşı dayanabilmek demektir. Sabır, tahammül demektir. Bilgi ve erdemin üstünde kurulmuştur. Bir inanlı, büyüyen bir ağaç gibi cesaret, sonra bilgi, sonra öz denetim, sonra da dayanma gücünü istemelidir. Dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı da katın. Tanrı yoluna bağlılık, anlamını yitiren ya da anlamı zayıflayan başka bir sözcüktür. Anlamı adı üstünde Tanrı'ya bağlılıktır. Tanrı'nın ailesine doğduktan sonra babanız Tanrı gibi olmak isteyeceksiniz. Bu Tanrı gibi olacağınız anlamına gelmez ama hayattaki isteğiniz ve amacınızın bu olduğu anlamına gelir. Söylediğimiz bir ilahi aklıma geliyor. Onun gibi olmak. Bu sadece ilahide söyleyip sonra unuttuğumuz bir şey olmamalı. Tanrısal öz yapıya sahip olan herkesin isteği bu olmalıdır. Her erkek çocuğun hayatında babasının onun kahramanı ve hatta bazen de putu olduğu bir zaman olduğuna inanıyorum. Bu putun bulunduğu mevkiden düşmesi korkunçtur ve genelde de bu gerçekleştiğinde çocuk katılaşır. Bizler de Tanrı'nın çocuklarıyız ve bu yüzden babamız gibi olmak isteriz. Ve dostlarım, Tanrı bizi hiç hayal kırıklığına uğratmaz. O sadece kahramanımız değil, aynı zamanda tapınıp övgü sunduğumuz Tanrımızdır. Tanrı yoluna bağlılık sözü bu övgü ve tapınma düşüncesini barındırmaktadır. Tanrı'ya güvenmeyi ve ona bağlı bir hayatı ifade eder. Bağlılığınıza kardeşseverliği katın. Diğer inanları sevmeliyiz. Radyoda öğretişimi dinleyip bana beni sevdiklerini söyleyen birçok insandan haber alıyorum. Ve ben de şöyle karşılık veririm. Ben de sizi seviyorum. Bu insanlarla yüz yüze karşılaşsaydım eminim ki biraz daha mesafeli olacaktık ama kardeşleri sevmemiz gerektiği kesin. Bazı harika imanlılarla, hatta aralarında bazı pastörler ve vaizlerle tanışma fırsatım olur. Bazen birlikte yemek yiyip bazen birlikte yürüyüşe çıkarız. Bazen de birlikte ibadet ederiz. Kardeşlerle sevgi dolu ve tatlı bir ilişkimizin olması büyük bir sevinç kaynağıdır. Kardeşseverliğinize sevgiyi katın diyor. Yine sevgi kelimesi günümüzde İncil'in 1611 yılında tercüme edildiği zamankinden farklı bir anlam kazanmıştır. Kardeş sevgisi kesin olarak diğer inanları işaret ettiğine göre imanlı olmayanlara sevginin gösterilmesi gerektiği de açıktır. Ben bunu günahkarları Tanrı'nın onu sevdiği gibi sevmemiz gerektiği olarak yorumluyorum. Tanrı günahlıyı onu kurtaracak kadar sevdi ama günahından nefret etti. Ve Mesih'e dönmediği sürece bu günahını yargılayacaktır. Ben günahkarı sevmenin onun seviyesine inip onunla beraber günah işleme anlamına gelmediğini söylemek isterim. Bunun yerine müjdeyi ona getirerek onu sevmeliyiz. Dostlarım, imanımıza sahip olmayanlara gösterdiğimiz sevgi, onları Mesih'e kazanmayı ne kadar istediğimizi ve Tanrı'nın karakterini onlara yansıtacaktır. 2. Petrus 1. bölüm 8. ayette, çünkü bu niteliklere artan ölçüde sahip olursanız, Rabbimiz İsa Mesih'i tanımakta etkisiz ve verimsiz olmazsınız der. Bu niteliklere artan ölçüde sahip olursanız. Gördüğünüz gibi Petrus inancın dışa vurulumundan söz eder. Dinden ya da ayinlerden bahsetmiyor. imanının içinde olan bir şeyden bahsediyor. Dünyadaki yozlaşmadan kurtulduğumuzu söylemenin nedeni tanrısal öz yapıyı paylaşmamızdır. Yozlaşma insan yüreği içindedir. Petrus birazdan kurtulmamışların yani sahte inanların dünyanın kirinden, dindar gözükerek veya bir törenden geçerek kurtulmadıklarını ama yüreklerinin değişmesi gerektiğini anlatacaktır. Bu niteliklere sahip olursanız derken ne demek ister? Bundan önceki ayette sözüne ettiği şeylerden yani iman, erdem, bilgi, öz denetim, dayanma gücü, Tanrı'nın yoluna bağlı olma, kardeşseverlik ve sevgiden bahseder. Bunların hepsi içimizde bulunmaktadır. Bu niteliklere artan ölçüde sahip olursanız diyor. Şimdi yine matematik yapmaya başlar. Elçi Petrus'un matematiği oldukça iyi görünüyor. Etkisiz ve verimsiz olmazsınız diyor. Etkisiz kelimesi burada boş durmak anlamına gelir. Bu kutsal ruhun ürünüyle ilgilidir. Ruhun meyvesini bir yerde oturarak üretemeyiz. Ruhun meyvesinin kutsal ruhun işi olduğu, bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir şey olmadığı doğrudur. Ama kendimizi ona teslim etmeli, vücudumuzu ona sunmalı, asmadan yani Rab İsa Mesih'ten ruhun meyvelerini almalıyız. Tekrar ediyorum. Ruhun meyvesi iman, erdem, bilgi, öz denetim, sabır, tanrısallık, kardeş sevgisi ve kaybolanları sevmektir. Tanrı bizim verimsiz olmamızı istemez. Verimsiz olmazsınız sözü bence objektif şeylerle ilgilidir ama etkisiz olmak subjektif olan içsel bir durumu ifade eder. Eminim ki ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden ya da boş bir fıçıdan farkı olmayan imanlılarla tanışmışsınızdır. Ruhun meyvesi bakımından verimsizdirler. Buna tezat olarak biz imanlılar verimsiz olmamalıyız. Hayatlarımız Elçi Petrus'un bize burada anlattığı ruhun meyveleriyle nitelendirilmelidir. Dostum sizin hayatınız başka insanlara etkiliyor mu? Tanrı sözünü ona ihtiyacı olan insanlara götürmeye yardımcı oluyor musunuz? 2. Petrus 1. bölüm 9. ayette. Bu niteliklere sahip olmayan uzağı göremez, kördür. Eski günahlarından temizlendiğini unutmuştur diyor. Petrus şimdi bizim için çok önemli olan bir şeye, günümüzde kilise üyelerinin hayatındaki verimsizliğe değinecektir. İsteksizlikleri sonunda onları kurtulup kurtulmadıklarından emin olmadıkları bir yere getirebilir bu düşünce. Elçi Paulus 1. Korintliler 16. bölüm 13 ila 14. ayetlerde diyor ki, uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun, her şeyi sevgiyle yapın. Sonra Elçi Paulus Korintlilere yazdığı 2. mektubunu bitirirken, 2. Korintliler 13. bölüm 5. ayette, iman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın. İsa Mesih'in içinizde olduğunu bilmiyor musunuz? Yoksa sınavdan başarısız çıkarsınız der. Bu oldukça güçlü bir bildiridir. İmanda olduğunuzdan emin olmak için kendinizi yoklamalısınız. Eğer Tanrı'nın gerçeğini aldırmadan yaşayıp yine de inanlı olabileceğinizi ve inanlı olduğunuzu bildiğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu imkansız. Hala inanlı olabilirsiniz ama bunu bilmeyeceksiniz. Uzun yıllar önce bir vaiz bana, İnanlının kurtuluşunun sonsuz olduğu güvencesine iman eden ama kendilerinin kurtulmuş olup olmadıklarından emin olmayan çok fazla imanlı var demişti. Görüyorsunuz ya, inanlının güvencesi objektiftir, kurtuluş güvencesi ise subjektif. Petrus bunu çok güzel bir şekilde açıklıyor. Bu niteliklere sahip olmayan uzağa göremez, kördür. Eski günahlarından temizlendiğini unutmuştur, kurtulduğunu unutmuştur diyor. 2. Petrus 1. bölüm 10. ayetti. Bunun için ey kardeşler, çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye daha çok gayret edin. Bunları yaparsanız hiçbir zaman tökezlemezsiniz der. Çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye gayret etmeliyiz. Burada tabii ki daha çok kökleşmeye gayret edin demek ister. Başka bir deyişle inanının güvencesinin objektif ve değişmez olduğu anlatılır. Ancak sizin içinizdeki güvence yaşam şeklinize bağlı olarak değişebilir. Hayatınızı içtenlik ve gerçekle yaşamıyorsanız, akşamları yatağınızda yattığınızda gerçekten yeniden doğup doğmadığınızı sormaya mahkumsunuz. Mesih'in sizi kurtarmak ve kurtulmuş tutmak için gereken her şeyi yaptığı doğrudur. Ama inanlı yaşamınızın anlamlı olması için sizin üzerinde çalışmanız gereken noktalar vardır. Ben uzun zamandır evliyim ve hiçbir zaman akşamları uyanık kalıp kendime evli olup olmadığımı sormam gerekmiyor. Ama evliliğimin anlamlı olması için bu konuda çaba sarf etmem gerekiyor ve bunu da çok uzun süredir yapıyorum. Aynı şekilde imanlı yaşamımızda çağrılmışlığımızı ve seçilmişliğimizi daha çok kökleştirmeye gayret etmeliyiz. Yani Tanrı'nın çocuğu olduğunuzu bilmeniz kendi yüreğinizde gerçek olmalıdır. Bunları yaparsanız hiçbir zaman tökezlemezsiniz diyor. Günaha düşen birçok imanlıyla konuştum. Günaha düşmeden önce hiçbirinin kurtulduğundan emin olmadığı ilginç bir noktadır. Gördüğünüz gibi güvenceye sahip olmayan kişinin altında sağlam bir temel de yoktur. 2. Petrus 1. bölüm 11. ayette böylece Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz egemenliğine girme hakkı size cömertçe sağlanacaktır diyor. Petrus'un inanların göğe alınmasından değil de Mesih'in egemenliğini kurmak için dünyaya gelişinin altını çizdiğini dikkat etmeliyiz. Bunun yanıtını 14. ayette buluyoruz. Rabbimiz İsa Mesih'in bana bildirdiği gibi bedenden ayrılışımın yakın olduğunu biliyorum der. Gördüğünüz gibi Petrus inanların göğe alınacağı zamanı bekleyen bir elçi değildi. İnanların göğe alınmasını hiçbir zaman görmeyeceğini biliyordu. Çünkü İsa Mesih ona kendisi için şehit olacağını bildirmişti. Bu yüzden yakında bedenden ayrılacağını da biliyordu. Bu ölüm hakkında konuşmanın çok güzel bir yoldur. Simon Petrus yakında bedenini terk edip Tanrı'nın huzuruna gideceğini bildiğini ve kendisinin önünde inanların göğe alınması beklentisi olmadığı için Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz egemenliğinden bahsettiğinin altını çizer. 2. Petrus 1. bölüm 12. ayette onun için her ne kadar bunları biliyorsanız ve sahip olduğunuz gerçekte pekiştirilmişseniz de bunları size her zaman anımsatacağım der. Onlardan yakında ayrılacağını bildiği için bu azizleri ruhsal bakımdan sıkılmamaları için lütufla büyümeye çağırır. Günümüzde gerçekten de ruhsal bakımdan bunalmış olan bazı imanlar var. Eminim siz de böylelerine rastladınız. Sendeleyip dururlar ve meleklerinden bazılarını kaybetmiş gibi görünürler. 2. Petrus 1. bölüm 13. ayette bu bedende yaşadığım sürece bunları anımsatarak sizi gayrete getirmeyi doğru buluyorum derken bu dünyada yaşadığı sürece onlara bu önemli şeyleri anımsatması gerektiğini işaret eder. 2. Petrus 1. bölüm 14. ayette Rabbimiz İsa Mesih'in bana bildirdiği gibi bedenden ayrılışımın yakın olduğunu biliyorum der. Burada İsa Mesih'in dirildikten sonra Celile kıyısında elçilerle kahvaltı hazırlığında kendisine bizzat söylediklerinden bahseder. İsa Mesih sana doğrusunu söyleyeyim. Gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek dedi. Yuhanna bunun yorumunu yaparak Yuhanna 21. bölüm 18 ve 19. ayetlerde şöyle der. Sana doğrusunu söyleyeyim. Gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek. Bunu Tanrı'yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra ona ardımdan gel diyor. Bu sözler tüm kutsal kitabın en önemli ayetlerinden bazılarını oluşturmuştur. Petrus'un burada söylediklerini bilip anlayabilmeniz için bunun üstünde dikkatli bir şekilde duruyorum. Şimdi bu mektuba neden Petrus'un ölmeden önce son yazdığı mektup dediğimi anlayabilirsiniz. Sözleri ölüm döşeğinden söylediği son sözler gibidir. Bir adam o zamana kadar hiçbir önemli şey söylememişse bile ölüm döşeğindeyken önemli bir söz söyleyebilir. Bütün hayatı boyunca yalan söylese bile ölüm döşeğinde büyük bir ihtimalle doğruyu söyleyecektir. Kutsal kitabın ölüm döşeğinde söylenen sözleri önemsemesi ilginç bir noktaya oluşturmaktadır. Buna eski antlaşmadan da örnek vereyim. Yaratılış 49. bölümde biraz üzücü ve dramatik bir sahne vardır. Yakup 12 oğlunu yatağının yanına çağırır ve her biri hakkında peygamberlikte bulunur. Ve bu peygamberliklerin de hepsi harfi harfine gerçekleşmiştir. Musa vaat edilmiş topraklara girmeyeceğini, bunun yerine Moab diyarındaki Nebo dağında öleceğini öğrenince, tıpkı Yakup gibi 12 oymağı yanına çağırıp ölmeden önce her birini kutsadı. Ve o zaman onlara söylediği şeyler çok önemliydi. Yeşu yaşlanıp da bu dünyadan ayrılmaya hazır olduğunda o da İsrail kavimlerini yanına çağırıp onlara son bir çağrıda bulundu. Sonra onları Tanrı'yı izlemeye çağırdı ve kendi hayatı için şöyle dedi. Ben ve ev halkım Rab'be kulluk edeceğiz. Davut da ölmek üzereyken Süleyman'ı çağırmıştı. Bence Davut yerine geçecek kral olarak Süleyman'ı değil Avşalom'u seçecekti ama Avşalom ölmüştü. Davut Süleyman'a şöyle dedi. Herkes gibi ben de yakında bu dünyadan ayrılacağım. Ölümü anlatmanın ne kadar güzel bir yolu. Kim olduğunuzu ve nerede olduğunuzu bilmiyorum. Ama hangi yolda seyahat ettiğinizi biliyorum. Siz de herkes gibi bu dünyadan bir gün ayrılacaksınız. Bunun kulağa çok hoş gelmediğinin farkındayım ama aynı şey hepimizin başına gelecek. Sonra Davut Süleyman'a Tanrı'nın tapınağını inşa etme buyruğunu verdi ve Tanrı'nın seçtiği oğlum Süleyman genç ve deneyimsizdir, iş büyüktür. Çünkü bu tapınak insan için değil, Rab Tanrı içindir diyerek tüm İsrail'i ona yardım etmeye çağırdı. Sonra İncil'de Rab İsa son fısıh için Yeruşalim'e geldiğinde elçileriyle yukarı odada konuşurken kendisinin ölüp yüceltilmiş bedeniyle geri dönmeden önce son kez bedende olarak kendileriyle birlikte olduğunu bildirdi. O gece onlara çok önemli şeyler söyledi. Elçi Paulus gördüğünüz gibi son sözlerini 2. Timoteus'ta bildirmektedir. Bunlar onun son sözleridir. Çünkü kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere. Benim için ayrılma zamanı geldi. Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir, diyor. Şimdi Simon Petrus da diyor ki, bedenden ayrılışımın yakın olduğunu biliyorum. Bu dünyadaki yaşamımın sonuna geldim, diyor. Gelenekler Petrus'un çarmıha başı aşağıda olarak gerildiğini bildirmektedir. Bazı insanlar bunun çarmıha baş aşağı gerildiği anlamına geldiğini düşünürler. Ben şahsen böyle düşünmüyorum. Bence burada anlatılmak istenen İsa göklere bakarak öldü ve Petrus kendisini Rabbinin öldüğü şekilde ölmeye layık görmediği için kafası aşağıya bakarak ölmüştür. Simon Petrus bedenden ayrılışımın yakın olduğunu biliyorum derken burada beden için kullandığı Grekçe kelime çadır veya konak anlamına gelen sekenoma'dır. Hem Petrus hem de Elçi Paulus bedenden bahsederken aynı kelimeyi kullanmaktadır. 2. Korintliler 5. bölüm 1. ayette Paulus, biliyoruz ki barındığımız bu dünyasal çadır yıkılırsa göklerde Tanrı'nın bize sağladığı bir konut, elle yapılmamış sonsuza dek kalacak bir evimiz var, diyor. Çadır pek dayanıklı bir şey değildir ve siz çadırınızın, yani bedeninizin dayanıklı olduğunu düşünüyorsanız otoyola çıkın ve ufak çadırınızın katlanıp sessizce öleceğini görün. Biz ölünce sizin ve benim içinde yaşadığımız bedenler uykuya dalar. Beden toprakta uyur. Tanrı Adem'i yarattığında vücudunu topraktan aldı. İnsan topraktan yaratıldı. Vücudumuzun bileşiminde normal toprakta bulunan 15-16 öğe bulunmaktadır. Beden uyutulur ve toprağa döner. İncil'de uyku için kullanılan Grekçe kelime yatmak anlamına gelir ve klasik Grekçe'de yatağa yatmak olarak kullanılır. Ruhun uyuduğuna inanan bir adam bu konuyu benimle tartıştı. Ona uyumanın yatağa yatmak anlamına geldiğini söyledim ve daha sonra da ruhun battaniyelerin altına hangi kısmını yastığın üzerine koyacağını da sordum. Beni bu konuda daha aydınlatabilmiş değil çünkü tabii ki uyuyan ruh değil bedendir. Çadır gibi olan bedendir. Beden zayıftır ve bugünlerden birinde onu burada bırakıp dünyadan ayrılacağız. Elçi Paulus ayrıca 2. Korintliler 5. bölüm 8. ayette cesaretimiz vardır diyorum ve bedenden uzakta Rabbin yanında olmayı yeğleriz der. Petrus ve Paulus ikisi de ölüm hakkında böyle konuşmaktadır. İçinde yaşadığımız bu ufak çadır mezara konulur. Orada uyur ama ruh asla ölmez. Ve tabii ki ruh hiç ölmediği için hiç ölümden de dirilmez. Dirilme sözcüğü bedenle ilgilidir. Grekçe'de bu kelime ayağa kalkmak anlamına gelen ve bedenden söz ettiği açık olan anastasis kelimesidir.